Ayrım 2. Kambur, Şule Gürbüz. Sayfa 21. Benden, bana kayıtsız kalınması ile benden nefret edilmesi arasında bir seçim yapmam istense, tereddütsüz nefreti seçerim. Kayıtsız kalınacak bir yanım yoktur. Ve ben söylemek isterim ki, her şeye ve herkese kayıtsızım. Değilmişim gibi davrandığım durumlar, yaşıyormuşum gibi yapma zorunluluğumdandır. Bana sorulsa bir gün, kamburunun düzelmesini mi istersin, yoksa tüm insanların kambur olmasını mı diye? Herkesi kambur görmek olurdu dileğim. Yerden yüksekliğimin bu gülünç santimleri yüzünden, yaşama da, ölüme de sizlerden daha yakınım. Daha sonraları yerimi yadırgamamak için yükselme isteğini bir türlü anlayamam. Zaten bir portakalın doğusu batısı olduğuna inananlardan değilim, dolayısıyla dünyanın da. Bana renk bile sormayın. Bir beyazdan ya da sarıdan ne anladığınızı bilmeden size yanıt veremem. Bu yeryüzü panayırında hiçbir şey yapmadan durmak, sizleri seyretmek uğruna sürekli para ve değerli şeylerimi veriyorum. Panayırın ötesi uçurumlarla dolu. Birkaç kez kenarına gittim ama gördüm ki o da eğlencenin bir parçasıymış. Kayıtsızlığımın bir diğer nedeni de yaşamda kendimi perdede seyrediyor gibi hissetmem. Müdahale edemiyorum. Tamam, karışmak da diyebilirim ama siz de müdahale etmeyin. Hiçbir şeye. Yalnızca bakıyorum. Bu filme hiç ara verilmiyor. Oysa susadım, sıkıldım. Ama çıkan da bir daha giremiyor ve yanımdaki yöremdeki koltuklar ölülerle dolu. Dayanamıyorum. Oyunumu beğeniyorum ama bu oyun asla bana göre değil. Gidip oturduğum yerde sıcak bir şey içtim. Bir de gördüğüm ihtiyarlar nedeniyle bilerek oyalandım. Sonunda kendilerine, omuriliklerine, ciğerlerine, bacaklarına dönmüşlerdi. Havanın hoşluğu, yakmadan ısıtan güneş, yeşeren bitkiler vesaire karşısında hissettikleri tek şey, iliğimiz, kemiğimiz ısınsın, soğuk algınlığımız çıksın, şu ot kaynatılıp içilebilir mi? Gençliklerinde sırf yaşları bunu gerektirdiği için yaptıkları gibi güneşi, bitkileri, havayı, bir duygu gibi koklama ve saçma sapan konuşma zorunluluğundan artık kurtulmuşlar, canlarının derdindeler ve gereksiz gevezeliğe pek girişmiyorlar. Girişenlerin bu hareketi artık sularının iyice ısınmış olmasına verilebilir. Biraz daha oturup kalktım. Tuhaf bir müzik geliyordu. Dönüp yürümeye başladığımda, filmlerin finallerinde olduğu gibi sırtımda sanki The End yazacaktı. Dönüp baktım, yazmıyordu. Yaşama devam etmek zorundaydım. Sanırım yaşayabilmenin bir yolu da kötü alışkanlık denilip yaka silkinen şeylerden kendinize uygun olan birine saplanmak, bir şeyin tiryakisi olmaktır. Yaşamınızı kolaylaştırdığı gibi ölümünüzü de yakınlaştırır. Başkalarını da alıştırabilme gibi bir eğlencesi, alışmamakta direneni dolaylı yoldan zehirlemenin oyalamasıdır. Çünkü bu çok kolaydır. Ve uç nokta sayılan, o tip olduğu varsayılan insanlara yakıştırılan bu alışkanlıklar, sıradanlığın en katmerlisidir. Dünyada kıpırdamadan durmak, her türlü oyalayıcıyı, bulanıklaştırıcıyı reddetmek kadar güç ve sıra dışı bir şey olamaz. Herkesin gelmeyeceği, herkesçe bilindiği halde, bilinmeyen beklediğini de bilmiyordur, o nedenle üzerinde durmaya değmez. Beklediği şeyleri farkında değilmiş gibi kıpırtısızca beklemesi, olanı biteni sessizce izlemesi, zamanın tüm ağırlığını ve saydamlığını her saniye tüm netliğiyle görmesi ve yine kıpırdamaması gibi. İşte yaşamın en uç noktası budur. Hemen hayatında sütten başka bir şey içmemiş ahmak dedinizi örnek vermeyin. Örneğinizden kimin torunu olduğunuz da zaten anlaşılıyor. Bir daha da sözümü kesmeyin. Bütün kadınlar benden genç. Daha doğrusu öyle diyorlar. Genciz. Bir şey demiyorum. Ne diyeyim? Ama atlamıyorum da özellerini. Siz hanımefendi, benden yaşlı olabilirsiniz ama nasıl olsa fark etmiyor artık ikimiz için de. Hangimiz daha genç hesabını içimizden yapıyoruz? Çünkü artık bu seslerimizle gençlik tartışması yapacak halimiz yok. Size bir şey sormak istiyorum hanımefendi. Ben? Evet, ben neyim sizce? Bana bir şeyler söyleyin. Geçen gün deli gibi yağmur yağıyordu. Çok fazlaydı. Çok. Ah ne hoş demiştiniz. Bana da bir şeyler söyleyebilir misiniz? Neden sizin özleminiz ben değilim? Beni denemediniz ki. Öyle mi? Peki hanımefendi. İşte böyle. Maceraları kafamda yaşasam da zaman kaybetmesem, hem de hırpalanmasam, hem de yalancı durumuna düşmesem. Korkak mı olurum? Kendini esirgeyen mi? Suçlu mu? Aldatan mı? Ah bir olsam, o zaman her şey olurum. Şimdi biraz bir şeyler çalmalıyım. 7-8 saat çalar, bu 7-8 saatin sonunda müzisyen de olmadığımı anlar, zaman kazanırım. Evimdeki kontrbas iyi mi kötü mü bilemiyorum ama ne fark eder? İyi deyip kandırabileceğim, kötü deyip beni kandıramazlar, şüpheye düşürecek insanlar var. Her neyse, biraz para eder. Bir ömür boyu bu aleti çalmak için çaba harcayanlar, zevk aldıklarını sananlar, zevk alanlar, en kötüleri bunlar, var. Oysa bunu satıp parasını bir saat içinde yiyen biri bu aletten bir ömür boyu alınacak zevkten fazlasını alır. Sanırım dünyada öğütlenebilecek tek şey ahmaklıktır. Çözümü olmadığı gibi kalıcılığı da diğer parlak yanıdır. Dünyanın her yeri eş dost olabilecek kimselerle doludur. Şekere ve tatlıya bayılırlar. Bunların zihin açtığı görüşü ise avuç avuç şeker yiyen ahmakları gören biri tarafından uydurulmuş olabilir. Birine, bir çocuğa ne akıllısın demek korkunç bir şey. İnsanı ömrü billah sersem etmenin en etkin yolu. Böylece rahat ve sıradan şeyler yapabilme şansı tümüyle elinden alınmış olur. Benden yaşça büyük bir ablam vardı. Evin akıllısı söylene söylene yaşamı zehir edinmişti. Bugüne dek ne bir mektup yazabildi, ne dolu bir sınav kağıdı verebildi, ne de orta zekada bir kimsenin bile ister istemez gelebileceği bir yere geldi. Akıllıydı ne de olsa. Saçma sapan, hatta bırakın saçma sapanı, eli yüzü düzgün normal bir mektup onun gibi birine yakışmazdı. Sanatsal bir şeyler olmalıydı, yüreği titremeliydi okuyanın. Böyle şey görmedim demeliydi. Bu nedenle yazdığı her mektup posta kutusu yerine çöpe gitti. Öğretmenin bildiği şey yine öğretmene anlatılır. Üstelik yazılıp eline verilir miydi? Sınav kağıtları hep boş olurdu bu yüzden. Herkes, ama akıl almaz herkes, bu kelimeyi kullanmak istemiyordum ama. Geçti. O kaldı. Orta 2'den belge aldı. Bundan utanmadığını, tersine gurur duyduğunu göstermek için belgesini çerçeveletip odasının baş köşesine astı. Yan taraftaki kitaplığı, zevkli eşyaları vesaire dururken herkesin gözü belgedeydi. Çabuk akıllandı. Hemen indirdi onu oradan. Daha sonraları bir sevgilisi oldu. Sanırım onu elde edişinin nedeni yürek paralayıcı, hazin bir şekilde terk edebilmekti. Ona ahmaklığını, hiçbir şeyden anlamayışını, film gibi bir sonla ödetecekti. Hep dizlerini dövecekti, hep. Birkaç hafta geçti, henüz beklemedeydi. İyi bir ortam kolluyordu. Mükemmel, kalbi çizen bir ayrılış olmalıydı. Adam onu henüz anlayamamış, tanıyamamış ve sevememişti. Göz çukurlarına yerleşmiş parlaklıklarda bir türlü kendini göremiyordu. İyice hırslandı. Böyle birine ne yapılabilirdi? Deliler gibi konuşuyordu adam ona. Bilmem kimin taklalar atılası bir becerisinden bahsediyordu. İnce esprilerine sözde komik, adamın biri fıkraları karşılık geliyordu. Asaletini göstermek için sade ve zarif giyiniyordu. Adam ona üst baş almayı teklif etti. Görünmemiş, duyulmamış ne varsa yaptı. Adam sözünü kesip yine fıkra anlattı. Bizimki gökyüzüne bakarak konuştukça adam yerin 7 kat dibindeki tüm süprüntüleri üzerine attı. Belki bu adamdan bir şiir dizesi olsun çıkabilir diye düşünüyordu başlangıçta. Ama yaşadıkları gözünün önüne gelince böyle bir şiirin olsa olsa Playboy'da yayımlanabileceğini anladı. Bir gün ufak bir fırsat geçti eline. Yeterli değildi ama denenebilirdi. Adam onu yine anlamamış, daha da kötüsü yanlış anlamıştı. Profilini çevirdi. Oldukça güzeldi. Bayağı bir yeri yoktu. Birkaç dakika öylece durdu. Artık adam bir şeyler hissetmiş olmalıydı. Aniden hışımla dönüp kapıya doğru yürümeye başladı. Arkasından koşması, kapıyı tutması, yalvarıp yakarması gerekiyordu. Nerede? Ayak sesi bile yok. Bu nedenle biraz yavaşladı. Ağır ağır gelen ayak sesleri duyuldu. Kilitli olmayan kapıyı açmakta zorlanır gibi yaptı. Adam gelip, "Nereye?" dedi. "Düşünün bizimkinin halini." Diye diye, "Nereye?" diyor. Ne yapsın? Olmadı. Böyle terk etmenin hiçbir estetik yanı yok diye vazgeçti. Tabii vazgeçtiğini hemen belli etmedi. Yalandan kapıya bir iki yelkeni de hepsi o kadar. Bari barışma sahnesini biraz şiddetlendireyim diye fazla kuvvetli sarılmış olacak ki adamın aklına başka şeyler getirdi. Olan oldu. Bunu isteyerek yaptığını kimse söyleyemez. Ben hariç. Neyse. Bir iki filmde benzer sahneler görünce biraz olsun rahatladı. Bu kaçıp gidişi her deneyişinde başına aynı şey geldi. Sonunda kapıya yöneldikçe adamın gözleri parlar oldu. Arayı soğutmayı denedi. Geçen zamanda adam akıllanacağını yeni hikayeler öğrenmişti anlatmak için. Ve sonunda geldiği gibi sessizce gitti. Güzelce bir piyanosu vardı ama kafasındaki müzikle parmaklar arasındaki fark tüyler ürperticiydi. İşin asıl kötü yanı kendini piyano başında olmadığı her yerde piyanist gibi hissetmesiydi. Yıllarca ya piyanonun başında hayal kurdu ya da plak çalarken orada oturdu. Tüm enerjisini hayallerle tükettiğinden olacak, geriye bir şey kalmıyordu. Yükselmek için yakındıkça bulunduğu çukuru derinleştiriyordu. Bildiği tüm renkler gri, koyu kahverengi ve sarıdan ibaretti. Yenilginin tüm tonları. Bildiği tek kokuysa yanık kokusuydu. İnançsızlıktan ve cesaretinden dolayı hiçbir şeyden, hiç kimseden kaçamıyordu. Hep ortalıktaydı. En orta yerde. Herkesin doğumundan itibaren inşa etmeye çalıştığı bir bina vardır. Yığarlar tuğlaları üst üste, yalan yanlış, eğri, fark etmeksizin. Düzgününü de görmedim. Geri çekilip baktıklarında gurur duyarlar. İşin tuhafı, herkes de hayrandır. Onun da oldu tabii. Ama nereden bakarsa baksın 5-6 tuğladan fazlasını göremiyordu. Bazen galeyana gelip 7-8 tuğla birden koyduğu da oluyordu ama akşama kalmadan hepsini deviren yine kendisi oluyordu. Bu çatısız duvarsız binada tüm yağmur, kar, fırtına üstüne üstüneydi. Oh rahmet demeleri çok uzun sürmedi. Kendine az biraz benzeyen, buna inanmak istediği, yalnızca çeneden oluşmuş birkaç arkadaşı vardı. Ama onların yanında büsbütün silahsız kalıyor, çareyi kendine hiç benzemeyen, apayrı, onu hiçbir zaman anlayamayacak insanlara kaçmakta buluyordu. Kendini unutmanın, tekrar ettirmemenin, ekranda izler gibi rahat olmanın tek yolu buydu. Dostlarına pek densiz bir söz, karşı süngüsü düşüktü. Ağrıya ağrı ekleniyordu. Daha fazla acı çekmek için bir araya geliyorlardı sanki ve bir buluşmanın üzerinden birkaç ay geçmeden kimsenin kimseyi göresi gelmiyordu. Hep aynıydılar çünkü. Hep aynı. Söyledikleri, yaptıkları yeni bir şeyse akşama kalmadan devrilen o birkaç tuğladan ibaretti. Zaten bir şey anlatmaya inançları yoktu. Anlatabiliyorlarsa hissetmiyorlardı. Dört bir yandan yükselen binaların karanlığında gökyüzünü de göremez oldular. Tuhaf yaşamına uygun tuhaf şiirleri vardı. Tuhaf bunlar dendi. Aklımda kalmış ufak bir bölüm var. Yanılıp da ayrılırdı kel kurbağalar. Şimdi hiçbir şey sevmiyorum. Yalnızca düşlüyorum. Kara bataklar kaygısız mı sanki? Neden demem. Bilsem de demem. Yok ki buralarda. Yok ki. Sanki bazen. Belki. Bir gün çalışmaya karar verip bir işe girdi. Yanında getirdiği alkolle masayı, koltuğu, erişebildiği her şeyi sildi. Masanın karşısında duran iki konuk koltuğunu dışarı taşıdı. Yemek saati gelmişti. Biraz yürümek istedi, olmadı. Yemekte önüne gelen böreği kesmeye çalıştı. Sonunda en postal yerinden bir parça koparabildi Ama ona bakanlar olduğundan bir türlü ağzını atamıyor, habire su içip duruyordu. Gözünü az ilerideki anlamsız bir noktaya dikti. Biraz sonra ona bakmakta olanlar da ister istemez başlarını oraya çevirince çatalı hemen ağzına götürdü. Ona döndüklerinde yine su içiyordu. İşin başına döndü. Pencereden baktı, pek bir şey göremedi. Her şeyi tekrar çantasına doldurup onu işe alan müdürün, dünyanın yarısını müdürler oluşturur, öteki yarısını da müdür muavinleri, odasında aldı soluğu. Yıllık iznimi istiyorum. İstifa ediyorum. Dışarı çıktığında şimdiden sonra yapabileceği tek şey vardı. Bunu millete bir marifet olarak anlatmak. Ama bu pek işe yaramadı. Çünkü işe girdiğinden kimseye söz etmemişti. Tavsiye ettiği kitapları kimse okumuyordu ki o da sonlarını öğrensin. Üç büyük korkusu vardı. Papazlar, eşcinseller ve aşıklar. Ona göre bu kız kuruları ve azgın dullar tecavüz haberlerine inanmamakta haklıydılar. Sapkın olduğunu söyleyen arkadaşlarına bunun nedenini sorduğunda önce ellerini çekmesini istediler. Yaşı da epey ilerlemişti. Ne yapayım? Gün geçmiyor ki. Bir gün de geçmesin. Ama mihrabı yerindeydi. Düzgün bir fizikle yapılmayacak şey yoktur. Menopoza kadar. Hiç de sanıldığı gibi ilgi beklemezdi. Bekleyecek sabrı yoktu. Şair olmasaydı şiir düşmanı olurdu. Bildiği bazı şeyler vardı ama onları bir türlü hatırlayamazdı. Aklının başında olmadığını söyleyenler bunu onun da bildiğini düşünemediler. Ve bir gün başından salmak istediği arkadaşlarını eve davet edip bir sürü hazırlık yaptı. Fincanlar dolusu kahve içildi, bir sürü şey yendi. Tabaklar boşalıp artık herkes daha fazla yiyemeyeceğine yeminler edip kaşıkları fincanlara ters düz edip koyduktan sonra kulağının arkasında bir kalem, elinde bir defterle odaya girdi. Birinin önünde durup 3 kahve 30 bin, 2 dilim börek 20 bin, 1 dilim kek 10 bin, 3 çeşit kanepe 12 bin, 1 bardak su 4 bin, tuvalet parası 1500 diye yüksek sesle ve ciddi bir ifadeyle hesap yapıp adisyonu önüne koydu. Şaka sanıp kıkırdayanların da başına aynı şey geldi. Biri kekin yarısını yediğini, ısrar edilmeseydi bu kadar yemeyeceğini, böyle bir yer için fiyatların yüksek olduğunu söyleyip itiraz etti. Bizimki odanın ortasına geçip, hadi çabuk kapatıyoruz diye bağırınca işin şakası kalmadı. Paraları cebine atıp arkalarından kapıyı çarparak kapattı. Sonra aniden tekrar açıp, fiş isteyen var mı diye bağırdı. İnsan kardeşini bu kadar tanıyabilir mi? Kardeşi yoksa elbette. Canım sıkıldıkça karıştırdığım bir günlüğüm var. Belki de haftalık, aylık. Hatta yıllık demek daha doğru olur. Yine karıştırıyorum. Bu akşam. İşte ilk sayfa. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 37.